Ayrım 16.
Skunk Slattery, Kit Flynn yanında güzel bir kadınla dükkana girdiğinde başını kaldırdı. "Nasılsın Skunk?" diye sordu Kitty. "Kendimize renkli birkaç mecmua alıp bakıma girmek için Fabians'a gideceğiz." "Tanrı güç versin Kitty, hep derim hiçbir zaman geç değildir," dedi Skunk, pek de cesaret vermeden. "Hep böyle iltifat eder," dedi Kitty. "Beni arkadaşınla tanıştıracak mısın?" diye sordu Skunk. "O benim arkadaşım değil Skunk, görümcem. Onu hatırlamadın mı?" dedi Kitty. "Kitty de hep iltifat edenlerdendir," dedi Judy. "Bu arada ben Judy Flynn, Brian ve Eddie'nin kız kardeşiyim. Tanıştığıma sevindim. Ben de Sebastian Slattery," dedi Skunk. "Hayır, değilsin. Kitty gölgesiyle bile kavga ederdi. Sen Skunk'sın. Hep öyleydin, öyle de kalacaksın." Kitty pırıltılı mecmualara bakarken Skunk ve Judy umutsuzlukla bakıştılar. "Seninle daha önce karşılaşmadığımıza şaşırdım. Uzun süre kalacak mısın?" diye sordu Skunk. "Gerektiği kadar," dedi Judy gizemli bir şekilde. Naomi, Peder Flynn'a doğru geliyordu. Normal şartlarda pek yoluna çıkmazdı. Naomi genelde insanların yoluna pek çıkmazdı. Çünkü karşılaşmaması gerekenlerin sayısı epeyce kabarıktı. Eddie'nin karısı Kitty, Eddie'nin çocukları, Eddie'nin annesi ve tabii ki Eddie'nin erkek kardeşi Peder Brian gibi. "Affedersin Brian," diye söze başladı. Peder Flynn yaşadığı şoktan neredeyse yere düşecekti. "Evet, Naomi, Tanrı aşkına bu kız ne istiyor olabilirdi? Brian, Eddie'nin evliliğini nasıl feshedebileceğini bana anlatabilir misin acaba?" "Bu çok çok zor Naomi," dedi Peder Flynn. "Hayır, belki de yapılabilir bir şey bu ama sorun nasıl yapılacağı." 19 yaşındaki Naomi kocaman gözleriyle ona bakıyordu. "Bu yapılamaz," dedi Peder Flynn. "Fesih bir evliliğin olmadığı anlamına gelir ve söylemem gerekir ki Eddie ve Kitty'nin bir evlilikleri ve bunun sonucu olarak da 4 çocukları var." "Ama o gerçek bir evlilik değildi," diye söze başladı Naomi. "Öyleydi Naomi. Sen daha hayatta bile değildin. Ben oradaydım, oldu. Olmadığını söyleyemezsin. Ben sana şimdiye kadar Eddie ile beraber yaşaman konusunda bir şey söyledim mi?" "Hayır, söylemedim. Bu senin, sizin meseleniz. Ama dini ilkeleri ve kiliseyi de bu işin içine çekmeye çalışmayın lütfen." "O zaman Eddie ne yaptığını bilmiyormuş. Daha 20 yaşındaymış. Tanrı aşkına, 20 yaşında bir genç evlenmek ve çocuk sahibi olmakla ilgili ne bilir ki? Bunu yapmasına izin verilmemeliydi." "Bütün bunların nedeni ne Naomi?" Peder Flynn'ın sesi ifadesizdi. Bu, o aralar hayatında olup biten şeylerden daha kötü değildi. Ama en azından bu kızın 2 yıl sonra neden saygınlık ve kilise ile devlet tarafından tanınmak istediğini bilmek iyi olurdu. "Yalnızca her şeyin adil ve açık olmasını istiyorum," diye başladı. "Gerçekten mi?" Peder Flynn bundan şüpheliydi. "Ve anlarsınız ya, üniversiteye gittiğimi düşünen ailem benim artık öğrenci olmadığımı anladı ve sorun çıkarıyor." "Evet, bundan eminim. Ve onlara Eddie ile evleneceğimi söyledim. Gene sevindiler. Düğüne hazırlanmaya başladılar. İşte bu yüzden bunu halletmemiz gerek." Peder Flynn ona öfkeyle baktı. Anlamsız, rahatlatıcı klişeler konusunda usta olduğunu sanırdı ama bu konuda söyleyebilecek tek kelime dahi bulamamıştı. Neydi Nolan haftada bir kez Peder Cassidy'ye görmesi için babasını getiriyordu. 2 yaşlı adam satranç oynuyor, Joseph de onlara kahve ve bisküvi servisi yapıyordu. "Söyleyin bana Peder, sizce elimize fırsat geçerse şu yola karşı oy kullanmamız gerekmez mi?" diye sordu Martin olan. "Elimize fırsat geçeceğini sanmıyorum. Peder Cassidy'nin kavrayışı yüzelseldi. Ama demek istediğimi anlıyorsunuz peder. Orada olmalıyız. Meydandaki toplantıya gidip pankartlar açmalıyız. Bunu Azize Ene borçluyuz değil mi? Neden peder Flynn'a sormuyorsunuz? Bu cemaatin beyni o, dedi yaşlı adam. Ona sordum peder ama o, vicdanımızın sesini dinlememiz gerektiğini söyledi. Martin olan hayal kırıklığı içinde başını salladı. Bunun bir faydası yok. Diyelim ki herkesin vicdanı başka bir şey söyledi. Ne yapacağız o zaman? Bizim yol gösterilmeye ihtiyacımız var. Biliyor musunuz Bay Nolan? Yol gösterilen günlerin çok gerilerde kaldığını düşünüyorum. Bunu söyleyebileceğimi asla düşünmezdim ama sanırım bu doğru. Bu bizi çok endişelendiriyor, dedi Martin Nolan. İnsanlar bize arsalarımız için teklifte bulunuyorlar. Acı verici miktarda paralar ve bu yüzden Neddy'yi gece uyku tutmadığını ve bütün gece ne yapacağını düşündüğünü biliyorum. Ama daha hiçbir şeye karar verilmedi. Neden insanlar size arsalarınız için teklifte bulunuyorlar ki? Pederin kafası karışmıştı. Emin değilim peder. Belki bizim bilmediğimiz bir şeyler biliyorlardır. Ama Neddy'nin sorununu anlarsınız. Yani kendi annesi o kaynakta tedavi olmuştu. Bunu ne kadar çok olsa da parayla satın alamazsınız. Neddy şimdi nerede, dedi peder. Muhtemelen konuyu değiştirme çabasıyla. Çabasında başarılı olmuştu. Ah, ne diyebilirsiniz peder, hep hayal dünyasında. Elleri ceplerinde, Rosemore'da dolaşıyor. Her şeyle ilgileniyor ama hiçbir şeyden anlamıyor. Eh, biz iyisi mi satrancımıza geri dönelim, dedi peder. Sıra sende miydi, bende mi? Neddy Nolan, Willis Berry'nin hukuk firmasındaydı. Ben hep biraz durgun olmuşumdur, Miles, dedi. Ben öyle demezdim. Kendin için harika şeyler yapmadın mı, o harika kızla evlenmedin mi? Rosemore'daki herkesin arkadaşı değil misin? Evet ama Miles, bunu çok sürdüremeyebilirim. Bir sürü insan gelip arsamızı onlara satmamızı istiyor. Peki bu iyi bir şey değil mi? Pek değil. İçeriden bir yerlerden haber alıyor olmalılar. Yolun gerçekten yapılacağını ve bizim arazimizden geçeceğini biliyor olmalılar. Çok sıkıntılı görünüyordu. Biliyorum Neddy ama çok şanslı değil misiniz? Senin ailenin başına gelmesi çok iyi. Bile sorunun nerede olduğunu anlayamıyordu. Ama ben arazimizi spekülatörlere satamam. Oradan buradan birer parça arsa alıp bütün mevcut araziyi kapatıyorlar ki yetkililer köşeye sıkıştırılabilsin. Zamanı gelinceye kadar direnip muazzam bir karla devlete ve müteahhitlere satacaklar. Biz böyle bir şeye alet olmak istemiyoruz. Hayır. Les Berry bu konuşmanın nereye doğru gideceğini merak ediyordu. Bu konuda size de geldiklerini duydum, dedi Neddy endişeyle. Les Berry zaman kazanmaya çalışıyordu. Bu doğru Neddy ama biliyorsun birine arazisi için teklif götürmek yasa dışı bir şey değil. Bir fiyat istersin, öderler, parayı bankaya koyarsın, daha sonra daha çok paraya araziyi satarlar çünkü teklif edebilecekleri çeşitli yerlerde arsalar vardır ellerinde. Sistem böyle işliyor. Sorun nerede? Sorun bunun para için yapılıyor olması, dedi Neddy. Miles iç geçirdi ve daha doğrudan olmaya karar verdi. Evet, bazı müşterilerimin sana teklif yapmamı istediği doğru ama onlara senin bir avukat, belki de sana danışmanlık yapabilecek bir emlakçı tutman gerektiğini, aracılık yapıp seni köşeye sıkıştırmamın söz konusu olamayacağını söyledim. Bizim avukatımız olur musun Miles? Seni yıllardır tanırım. Ağabeyim Kit'le beraber okudunuz. Neddy samimiydi. Tabii ki sizin avukatınız olabilirim, Neddy, ama benden daha güçlü birini bulmanızı tavsiye ederim. Dublin'deki büyük bir firmadan birini örneğin. Bu işte çok para var. Gerçekten profesyonel bir ekiple çalışmanız iyi olur. Diğer insanları yarı yolda bırakmak, fikrini değiştirip beni temsil etmek istemediğin için mi böyle diyorsun Miles? Neddy bilmek istiyordu. Hayır, burada bir çıkar çatışması yok. Daha para konuşulmadı. Bana evrak ya da teklif getiren olmadı. Yalnızca sen, seni temsil edecek birini bulana kadar bir şey yapmayacağımı söyledim. Hepsi bu. Yani istersen avukatımız olabilirsin. Neddy can yakacak kadar doğrudandı. Tabii ki Miles Barry bunu yapabilirdi ama eğer yerel iş adamlarının bulunduğu birliği temsil etse çok daha fazla para kazanırdı. Neddy'nin olan ve babasından normal ücretini alamazdı. Özellikle de işlerin gidişatına ve Nolan'ların direnecekleri göz önüne alındığında. Yol yapımına karar verilirse, ki öyle olacağı benziyordu, önünde sonunda arazi satılacaktı. Ona teklif getiren iş adamları birlikten bir şey duymamış olsalar Nolan'ların çiftliğinin peşine düşmezlerdi. Miles Barry'e Nolan'lardan gelebilecek mantıklı herhangi bir bedel talebini ödeyebileceklerini söylemişlerdi. Bu tabii ki spekülasyondu ama ekonomi böyle işlerdi. İnsanlar risk alırlar, kazanırlar ya da kaybederlerdi. Sistemi bir tek Neddy Nolan şüpheli buluyordu. Miles oturdu ve masanın karşı ucundaki nazik adama baktı. Elindekiler ulaşmak için çok çalışmış olan adama. Böyle birinin kazandığını görmek muhteşem olmalıydı. Ancak Miles Barry, söylentilerin gerçek olacağının ve işlerin çok yakında karışacağının farkındaydı. Bankacı Cathal Gambers ona, meteliksiz iki meclis üyesinin bu aralar bankaya tasarruf hesabına yatırılmak üzere yüklü paralarla geldiklerini söylemişti. Cathal, oyların böyle satın alınmasına şaşırmıştı. Yine de bankanın yatırılan paranın kaynağını bilmesi gerektiğine dair kanunu hatırlatmaktan başka ne yapabilirdi ki? Gözünün içine bakıp pokerde kazandıklarını söylemişlerdi. Yolla ilgili oylama önce yerel mecliste, sonra ulusal düzeyde yapılacaktı ve sonuç başından belliymiş gibi görünüyordu. Miles Barry ne diye baktı, onun çıkarlarını koruyacak birine ihtiyacı vardı. Bunlar tehlikeli sulardı ama Neddy Nolan kendisini kandırmak isteyenleri korkutacak Dublin'deki firmaların büyükbaşlarını istemiyordu. Hayır, o majestelerinin isteği üzerine şimdi İngiltere'de hapiste yatan ağabeyi Kit'le beraber okuyan adamı istiyordu. Elbette Neddy diye iç geçirdi Miles. Sizin avukatınız olmaktan gurur duyarım. Judy Flynn tek başına Wettithorn ormanına yürümüştü. En güzel giysisini giymişti. Lacivert, beyaz fularlı, lacivert ipekli bir elbise. Yeni taranmış saçı şık ve parlaktı. Dileğine karşılık Azize Anne işlenmemiş malzemeyi göstermek istiyordu. Mağarada heykelin yanında mırıldanan ve dua eden yarım düzine insan vardı. Judy diz çöktü ve hemen konuya girdi. Sana tamamen dürüst davranacağım Azize En. Gerçekten var olup olmadığını ve eğer varsan böylesi konularla ilgilenip ilgilenmediğini bilmiyorum. Ama denemeye değer. Buraya 9 sabah gelip dünya barışı ya da sen neyi gerekli görüyorsan onun için dua edeceğim. Böyle bir dua bankası oluşturacağız. Buna karşılık sen de beni yuva kurup kendisinden çocuk sahibi olacağım erkeğe doğru yönlendireceksin. Biliyorsun, sürekli çocuk kitaplarına resimler çiziyorum. Ama henüz bir çocuğum yok ve bu resimleri yaptığım için bir tür büyüye yani muhteşem şeylerin olduğu büyülü bir dünyaya inanıyorum. Öyleyse neden burada bir koca bulmayayım? Ah, neden şimdiye kadar bir koca bulamadığımı merak ediyorsan, kolay. Yanlış yere bakmışım. Yayıncılık, reklam, medya, oralara bakmışım. Doğru olmayan yerler. İstediğim, belki de bu kasabadan, burada bulunamadığım için kendimi yabancılaşmış ve suçlu hissetmekten beni kurtaracak birisi. Böylece anneme bakan kardeşim Brian'a, Kitty'ye, eminim o da buraya gelip senden, abim Eddie'nin kendisine geri dönmesini istemiştir, yardım edebilirim. Bunu yapma, çünkü işe yaramaz. Evliliğin görüntü ve iyi giyinmekle ilgili olduğunu sanmıyorum ama en iyi görünebileceğim halimin bu olduğunu söylemeliyim. Biraz sabırsız ve tez canlıyımdır ama bunu kontrol altına aldığımı sanıyorum. Şimdilik bu kadar. Senin için bir dua okuyacağım ve yarın yeniden geleceğim. Bundan daha adil olamam. Eddie Flynn, Rosemore Oteli'nin barından çıktı. Endişe uyandıran bir zamandı. Muhtemelen ne yaptığını bilen bir grup insanla iyi bir iş anlaşması yapmıştı. Müthiş ihtiyaç duyduğu parayı ona kazandıracağı benziyordu. Paraya nasıl da ihtiyacı vardı. Genç Naomi ailesine Dublin'deki bir üniversitenin ikinci sınıfında okuduğuna dair yalan söylemişti. Şimdi yalanlarına devam ediyor, Eddie'nin evliliğinin fesh edileceğini ve kendisiyle evleneceğini söylüyordu. Bu asla olmayacaktı, olamazdı. Kız aklını kaçırmış olmalıydı. Kitty ile kalmış olan birçok açıdan daha kolay olacaktı. En azından akşam eve geldiğinde yemeği hazır oluyor, çocuklar onu eğlendiriyordu. Bugünlerde her şey biraz tuhaf ve yapaydı. Onu kendilerini terk etmiş bir tür sıçan olarak görüyorlardı. Kitty onları hafta arasında sinemaya götürmesine izin veriyor, Naomi de hafta sonları çıkmak istiyordu ve herkes annesini yeterince ziyaret etmediği konusunda hemfikirdi. Bütün bunlardan çok yorulmuştu. Şimdi eve gitse Naomi'yi gelinlik modellerine ve davetli listelerine bakarken bulurdu. Bu konuda Brian'la hiç de tatmin edici olmayan bir konuşma yapmışlardı ve şimdi doğrudan çok daha fazla yardımcı olacağını sandığı Peder Cassidy'ye gitmeyi düşünüyordu. Zaten Brian'ın patronu da o değil miydi? Eddie yolun öbür tarafında Kitty'yi gördü. O muydu gerçekten? Bu kesinlikle Kitty'nin anorağıydı ama saçları tamamen farklıydı ve makyajlıydı. Arabayı gölgeliğe çekti ve izlemeye başladı. Bu Kitty'ydi ama kendisine bir şey yapmıştı. Saçını mı boyamıştı? Olduğundan çok daha genç görünüyordu. Onun yıllar önce çocuğu kaçırılan ve kocası aklını kaçıran zavallı Lily Ryan'la konuştuğunu gördü. Eddie onu yol boyunca izledi. Çay saatinde eve Kitty'ye dönse hayatın ne kadar kolaylaşacağını kendine bile itiraf edemedi. Yeni yol için yürüyüş kasabanın tam ortasından başlayıp Whitethorn ormanına kadar sürecekti. Kimileri azizemizi koruyalım ya da yeni yola hayır yazılı posterler taşıyordu. Televizyon ekipleri ve ulusal gazetelerden gazeteciler haber yapmak için gelmişlerdi. Peder Brian Flynn birilerine bir açıklama yapmak zorunda kalacağını biliyordu. Aptal gibi oturup kalamazdı ama kendini ulusal televizyonda görme fikrinden nefret ediyordu. ''Saçlarım öyle şekilsiz ki tuvalet fırçasına benziyorum.'' dedi kız kardeşine. ''Fabian denen o adama git, çok yetenekli biri.'' dedi Jody. ''Aklını mı kaçırdın? Ona yaptığın ödemeyle bir hafta ev geçindirirsin.'' ''Senin geçindirecek bir ailen yok Brian, hadi git, benden olsun.'' dedi Jody ve o oldu. Dükkana girerken kendini hiç bu kadar aptal hissetmediğini düşünüyordu. Fabian denen o adamın kendisine ne yaptığını hiç bilmiyordu ama sonrasında çok daha normal görünüyordu. Kendisiyle görüşme yapılmış ve o da Azize N. kaynağının yerel bir dini merkez olduğunu söylemişti. Cemaati huzursuz, duyarlılıklarını zedelenmiş görmek üzüntü vericiydi. Bir hafta sonra Rosemore'un trafiğini rahatlatacak bir yeniliğe çağrı yapan mumlu gösteri yürüyüşüne yine kendisiyle görüşme yapılmıştı. Bu kez de Peder Flynn bir çocuğun ölümünün çok üzücü olduğunu ve yetkililerin bu yolda bir başka gencin ölümünü engellemek için elinden gelene yapması gerektiğini söylemişti. Her iki röportajı da okuyan biri eminim benim bir soytarı olduğumu düşünecektir dedi Judy'ye. Hayır, bir deliye düştüğünde eşinmeyi bırakmakta haklı olduğunu düşüneceklerdir dedi Judy. Judy korktuğundan çok daha huzurlu bir arkadaş olmuştu. Bunun ölesiye çılgınca olduğunu biliyor ama o eski, tuhaf kaynaktan inanılmaz huzur buluyordu. Annesinin mutfağını boyamış, kadını neşelendirmesi için ona bir kedi yavrusu almıştı ama iş daha Judy'yi hatırlama boyutuna kadar gelmemişti. İki kardeş her akşam Rosemore Oteli'nde birer kadeh içki içiyordu. Bir keresinde Eddie'yi görmüşler, gelip onlara katılması için el sallamışlardı. Hiçbirisi Naomi'den, Kitty'den ya da anneden söz etmemişti. Oldukça keyifli bir sohbet olmuştu. Hepimiz oldukça büyümüşüz dedi Judy Flynn sonradan. Ah keşke keşke dedi Peder Flynn. Meclisin oyu belli olduğunda ki eli kulağındaydı, ortaya büyük sorunlar çıkacaktı. Yolu destekleyen ve karşı çıkan sesler, ormandan gelen sesler güç topluyordu. Henüz bir şey görmemişlerdi.